Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Editörler Masası'ndan herkese merhabalar. Türkiye gündemini, Türkiye dışında, Türkiye'yi ilgilendiren gündemi konuşmak üzere editörlerimizle birlikteyiz. Önce Ahval Türkçe editörü Ergun Babağan. Hoş geldin Ergun.
Hoş bulduk.
Ahval İngilizce editörü İlhan Tanır. Merhaba İlhan.
Hoş bulduk, merhabalar.
Önce gündemin ana maddeleriyle başlayalım. Ahval'in de gündemini oluşturan maddeler. Bunların başında iki madde var. Bir tanesi Ayasofya'nın 1934'te müze olarak açılmasını sağlayan CHP hükümetinin, dönemin CHP hükümetinin Atatürk'ün de imzasını taşıyan kararının iptal edilmesi ve Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin karar. Bunun üzerinde duracağız ve aynı zamanda bundan bir süre önce başlayıp ortalığı toz dumana bulayan baroların seçim usullerini değiştiren yasa tasarısının meclis gündeminden hızla geçmesiyle ilişkin karar. Barolar ayakta ama görüldüğü kadarıyla bu direnişte sönmüş bulunuyor. Buradan başlayalım ve buna benzer başka gündem maddeleri de var elbette. Sosyal medya ve internetle ilgili bir yasa tasarısı bekleniyor. Meclisin tatile gireceği konusunda bir hemen netleşmiş olduğunu düşündüğümüz bir karar var. Ama 15 Temmuz'unda tabii 4. yıl dönümü var bu arada. Bu da araya girmiş olacak. Böyle bir gündem var. Ergun, nasıl değerlendiriyorsun? İstersen Ayasofya'dan başlayalım, oradan ilerleyelim.
Yani ben Ayasofya'yı elbette kendi o giderek küçülen tabanını daha da sıkılaştırma kaygısı var. O yüzden yaptı ama daha çok ideolojik, kendine güvenin zirve yaptığı, kof bir güveni var Türkiye'nin ve Erdoğan'ın. Şu anda kendisine işte Suriye'de, Irak'ta, Libya'da elde ettiği askeri başarılar, Ege'deki meydan okuyuşunun karşılıksız kalması, karşısında ona dur diyebilecek herhangi bir dış gücün olmaması, Rusya'yla, Trump'la bir şekilde işini idare ediyor olması, normal şartlarda Hristiyan dünyasını karşısına alabilecek, kendisinin daha geçen sene söylediği, dünyanın dört bir yanındaki camileri sıkıntıya sokabilecek, imam atanmasından camilerin işlevini devam ettirmesine uzanan bir yelpazede giderek İslamcı çizgiye kayan bir ülkenin temsilciliklerinin, dini temsilciliklerinin de çeşitli bürokratik zorluklarla karşılaşması kaçınılmaz olacaktır. Daha radikal kesimler bu camilerin kapatılması için daha aktif olacaktır. Yani Türkiye'nin dindarları varsa Avrupa'nın, Amerika'nın da çok keskin dindarları var. Bu bir dünya ile gerilim yaratacaktır. Burada tek beklentisi içeride istediği gerilimi yaratamama sonucu belki tüm dünya ile bir gerilim çıkartma şeyi olabilir. Çünkü bu rejim gerilimsiz yaşayamıyor. Mutlaka yeni gerilimlere ihtiyacı var. İşte Libya'da biraz gitti, meydan okudu ama Mısır ve Fransa'nın aktif bir şekilde devreye girmesiyle farkındaysanız Mısır şu anda çok büyük bir deniz ve deniz hava kara tatbikatı yapıyor Libya sınırında, bir çeşit gövde gösterisi. Bugün Çavuşoğlu'nun Sirte ve Cukurova'ya askeri operasyon düzenleriz demesi, financial destekleriz demesinin bir anlamı kalmıyor. Sadece bir meydan okumaktan ibaret hale geliyor. Mısır'ın devreye girmesiyle Türkiye'nin Libya'da yapacak bir şeyi kalmadı. Yunanistan kolay lokma, bir geriliyor, bir düşüyor. Bu belki işte Ayasofya üzerinden gündemi değiştirme ve yeni bir kriz yaratma. Ama özü bunun, dikkat ederseniz işte Ali Babacan'ından Abdullah Gül'üne kadar bütün İslamcı geçmişten gelen, Milli Türk Talebe Birliği'nden gelen, Necip Fazıl Kısaküre'yi kendine lider, ideolojik lider olarak seçmiş bulunan bütün AKP'liler, Ahmet Davutoğlu başta, Ayasofya'nın camiye döndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Kararı destekledi. Arkasında durdu. İşte CHP'nin Atatürkçü Düşünce Derneği'nden gelen başkanı Muharrem İnce davet gelirse gider açılışta namaz kılarım dedi. Türkiye bütün HDP hariç siyasi sistemiyle Ayasofya'nın arkasında hizaya geçti. Yani bunda AKP ile gerilim yaratmama çabası kadar Kılıçdaroğlu'nun hepsinin aslında işte fetihçi bir ruhta birleşmesi, gayri olgun, yani Sırp faşist lider Milosevic miydi o meşhur Sırp Sındığı Savaşı'nın yıl dönümünü mü kutlardı partisinin kuruluş yıl dönümünde vesaire. Onun gibi bir şey, yani 500 yıl geçmiş üzerinden bir şehirde yaşıyorsun. Hristiyan nüfus bırakmamışsın, Rumları, Ermenilerin kökünü kazımışsın. Tarihi bir şehri alıp köye dönüştürmüşsün, taşra haline getirmişsin. Bu bile yetmiyor. İşte Bahçeli'nin zırvaları, biz fetih ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz gibi. Yani günümüzde askeri müdahalelerin anlam ve önemini yitirdiği, teknolojinin öne çıktığı bir dönemde Türkiye hala 1500'lerin, 1400'lerin kafasıyla yaşamaya çalışıyor. Halkın bir kısmını memnun ediyor. Bu gördüğüm kadarıyla %40 metropol anketinde bu kararı destekleyenler. Ama sonuç itibariyle...
Bu kararı umursamayanları da eklemek lazım. Bu kararı umursamayanlar da bir anlamda desteklemiş sayılırlar. Yani çok önemli bulmayanlar. Yani ne olacak? Bu ne zaten işte yani şuydu yani. Buydu diyenler de var. Dolayısıyla az önce söylediğin şeye takıldım ben. Yani. Az önce yani sen dedin ya, yeni bir ittifak, bir dizilme oldu, hizaya gelme oldu. Bu şöyle söyleyenler var işte. Yenikapı 15 Temmuz'un hemen arkasından. Yenikapı bir nevi ittifaktı. Öyle bir fotoğraftı. Bu fotoğraf tazelenmiş oluyor bir anlamda. Değil mi?
Elbette. Yani Erdoğan orada hizaya getirmeyi çok iyi şekilde beceriyor. Ama burada yani kapalı kapılar ardında Avrupalı meslektaşlarına, temsilcilere, CHP'liler ne diyor bilemiyorum. Belki işte hep klasik Erdoğan'a bir fırsat vermemek için sessiz kalıyoruz, susuyoruz. Gerilim ona yarıyor gibi şeyler söylüyor olabilirler ama genel olarak Cengiz Aktar'ın da söylediği gibi burada sadece siyasi düşünce değil, sokaktaki insanın, Avrupa sokağındaki insanın düşünceleri de önem kazanıyor. Rusya'daki kazanıyor. Şimdi şeyi bilmiyoruz, 24'ünde açıldığında oradaki mozaikler, tarihi fikirler alçıyla mı kapanacak, boyanacak mı, örtü mü örtecekler? Yani Türkiye'de AKP döneminde yapılan restorasyonlara baktığımızda her türlü akıl dışı, tarihin tüm güzelliklerini silen, sonuç itibariyle köleci bir sistemin ürünü olsa da, büyük bedeller ödenerek yaptırılmış bir kilise olsa da bir sanatsal, tarihsel değeri var şu anda o binanın.
Tamamı... Zaten şey ortada, yani Trabzon'daydı o Ayasofya, diğer Ayasofya Kilisesi. Onun restorasyonu ile ilgili bir facia yaşandı. Günlerdir sosyal medyada hatırlatıldı fotoğraflarıyla beraber. Hakikaten bir tahribat söz konusu. Yani neredeyse vandalizm denilecek kadar o, yani Anadolu'nun kültürel mirasına karşı bir saygısızlık, yani şiddet dolu bir saygısızlık. Söz konusu.
Şimdi burada dikkat çekmemiz gereken bir başka husus var. Yani MİT Avrupa'da çok etkin, Kürtlere, cemaat mensuplarına. Avusturya'da yaşananlar, Viyana'da işte AKP, MHP'nin sokaklara çıkıp Kürt gösteri yapan, barışçıl bir şekilde Kürtlere saldırması, sonunda başbakanın devreye girmesi. Bu tip olaylar, arkasından Ayasofya, Avrupa'da yaşayan Türklerin, özellikle inançlı Türklerin yaşam koşullarını çok zorlaştırabilir. Almanya, Avusturya, hatta Fransa'da, yani gittikçe bir nefret objesi, iç siyasetin bir malzemesi haline gelme riski orada yaşayan Türkiye kökenli insanlar için yükseliyor diye düşünüyorum
ben. Evet, ilan yani bir de bu dönemde şimdi bu Ayasofya kararı bir nevi hani askeri hareketlenmelerin arttığı, Türkiye'nin işte Irak, Suriye, Libya gibi bir takım hedefler, güzergahlar üzerinden nasıl söyleyeyim, gücünü göstermeye çalıştığı, yani işte adale gösterisi yaptığı diyelim bir döneme rastladı. Bu bir kültürel darbe aslında. Yani kültürel alanda ani bir hareket, beklenmedik bir hareket, bir şok hareketi. Ama tahmin edildiği kadar mesela Amerika'da ki güçlü bir Ortodoks lobisi de var orada. Çok fazla dış dünyada da öyle beklendiği kadar belki çok sert bir karşılık bulmadı diyelim. Doğru mu? Yani Trump yönetiminden çok fazla bir şey gelmedi.
Hiç sessiz kaldı Trump.
Yani Amerika aslında burada bir anlamda yani oldu ne yapalım havasında sanki.
Evet, ben katılıyorum. Bir kültürel savaş hedefi vardı bence ama kültürel savaş polarize etme, memlekette yeni savaşlar, yeni düşmanlar bulma hedefine ulaştı mı Erdoğan? Bence ulaşamadı. Yani Türkiye içerisinde herhalde bir Numan Kurtuluş, içimizdeki Bizanslılar dedi ama onun dışında gerçekten ben düşünüyorum birkaç gündür tam olarak neydi hedef burada ve ne kazanıldı? Ben daha önce birkaç ay önce eğer bu yıl Ayasofya açılacaksa seçim olmalı diye düşünmüştüm ve yazmıştım bir tweette. Şimdi seçim görünmüyor. Ülke içerisinde buna karşı çıkan bir direnç görmedik. CHP açıkça destekledi Muharrem İnce ile birlikte. Seçimin olmadığı bir yıl neden bu açıldı gerçekten ben anlamakta zorluk çekiyorum.
Ama bunu şöyle görmek lazım. Silsile, bu bir silsile. Yani adım çeşitli adımları var ya da durakları var bu yürüyüşün. Bu duraklardan bir tanesi bu. Bundan sonra bir durak, yani barolarla ilgili yasa tasarısının geçip yasalaşması, yargının, savunma kesiminin de bir anlamda boyunduruk ve güdüm altına, kontrol altına alınması anlamına geliyor. Bu bir rejim inşası ve o rejim inşasında işte bir çok önemli bir simge olan dış dünyaya karşı Türkiye'nin kendi kimliğini, o güçlendirilmiş İslami kimliğini vurguladığı bir adım oldu. Ondan ötesinde başka adımlar da gelecek elbette ki.
Evet,
belki
ama
belki bunu 15 Temmuz 4. yıl dönümü ve ötesinde, yani 2023'e kadar ilerleyen bir süreç içerisinde görmek lazım. Tek başına bir şey ifade etmeyebilir Ayasofya kararı.
Ama Ayasofya büyük bir boruttu. Ayasofya muhafazakarlar için 10 yıllardır tartıştıkları, 10 yıllardır dertlendikleri, İslamcılar için çok büyük bir hedefti. Ve bunu 2015-2016'larda zamanında Davutoğlu başbakanken, o zamanlar Davutoğlu'na çok yakın ve bugünlerde muhalif olan gazeteci, konuşanlar, yazanlar o zamanlar açılmasını istiyordu. Çünkü kim açarsa onun için tarihte İşte Ayasofya'yı açmış bir başbakan lider olarak geçecekti. 10 yıllardır Ayasofya İslamcıların, camilerin, medreselerin, muhafazakarların o sohbetlerin bir köşesinde muhakkak gelir ve Ayasofya'nın açılacağı gün, bugün Said Nursi'nin işte bir talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ydu sanıyorum, talebesine verdiği miraz. Yani her İslamcı son 100 yılda gelmiş, konuşmuş, kendisine göre bir cemaati olmuş, bir liderliği yapmış, İsmail Ağa'dan tutun Fatih'ten her yere kadar Ayasofya çok önemli bir boruttu. Bu borutun muhakkak bu şekilde kullanılması bir rejim değişikliğine giden yollardan biri, laikliğin üzerine atılmış bir başka toprak ama ben halen bunun seçim olmayan bir yıl açılmasını açıkçası evet 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapıldı.
Peki seçime neden gerek olsun artık İlhan? Yani seçim öyle bir rejim kuruluyordur ki yani evet. Seçim ya göstermelik olacaktır ya da yani artık tabanıyla tamamen ilişkilerini çok daha dikey bir yapılanmayla kurgulayan yeni bir rejim oluşturuluyordur. Orada tabanın çok önemli, temsilinin çok önemli bir anlamı kalmamıştır. Kalmayacaktır belki.
Yani burada insanlar, yalnız bir şey
burada insanlar bu hesaplarını, kitaplarını, işte seçim, erken seçim için bu malzemeydi, ne oldu, gitti, oraya uçtu diye görüyor ama Belki de böyle bir inşaat içerisindeyiz. Çünkü burada çok iddialı konuşmalar var. Tabii.
Yani Gergerlioğlu'nun sözünü ettiği 50 milyar dolarlık bir Çin kredisi var. Yani detaylarını bilmiyoruz. Çin'den bir, yani onu alıp bir geçici şey yaratıp bulut, sonuç itibariyle sandıkta meşruiyet bulma ihtiyacı var Erdoğan'ın, her yönetici gibi bir seçim yapabilir. Yani eğer 50 milyar dolar gibi bir krediden bahsediyorsak, çünkü bu yönetim aklının o parayı alıp akılcı bir şekilde kullanması mümkün değil. Yani
elbette, ama bu Azerbaycan veya Belarus gibi bir seçim olabilir. Göstermelik bir seçim olur. Olmaz diye bir şey değil. O alternatiflerden bir tanesi sadece.
Bence o kadar kolay değil o, ama benim tahminim bir para bulup saçıp bir 5 yıl kazanmak isteyebilir.
Zaten yani zaman kazanma önemli bir faktör burada. Sürekli zaman kazanma.
Ya 50 milyar dolar iddiası doğruysa büyük para Türkiye için şu ortamda.
Önemli olan bir eşik işte Amerikan seçimlerinin ilk eşik bu. Yani Kasım'daki seçimler Türkiye'nin aslında kader seçimi, Washington'daki işte yönetimle ilgili olan seçim. Başka bir seçimden söz edemeyiz şu anda. Yani etmek de yanlış olur. Erken seçim diye bir şey söz konusu değil Türkiye'nin gündeminde. Amerikan seçimleri söz konusu. Trump kalırsa bir alternatif olacak Türkiye için. Bir yol çizilecek. Trump kaybederse başka bir yol çizilecek. Biden kazanırsa. Bu kadar net herhalde, değil mi İlhan?
Evet. Yani bu aslında geleceğim noktalardan bir tanesi de oydu. Trump'ın 4 ay kaldı. Bu 4 ay kaldığında aslında bakarsanız Polonya'dan Türkiye'ye, işte Moskova'dan artık hangi ülke varsa Trump'tan bir şeyler koparmaya çalışıyorlar ve Trump gördüğümüz gibi herhangi bir ses çıkarmadı. Biden Ayasofya'nın tekrar müze haline döndürülmesini istedi, ama Amerika'dan Pompeo'nun bir açıklaması ve ondan sonra da Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün işte keşke olmasaydı, hayal kırıklığı duyduk ama herkese açılabilir ve ulaşılabilir olmasını bekliyoruz gibi gayet derecede zayıf bir tepki gördük. Bu da belki, evet, yani Erdoğan'ın bir yıl sonraki 15 Temmuz'da artık Trump olmayabilir, Biden olabilir. Tabii Biden tek başına gelmeyecek. Biden'ın güçlü bir Dışişleri Bakanlığı ekibiyle gelirse, anket öyle gösteriyor. Ve tam sağ pres uygulamaya 2016'da bıraktıkları yerden devam edecekler. Ve de kahin olmaya gerek yok. Trump'la birlikte özellikle 2018 yılından son 2-2,5 yıldır, ama 4 yıldır da ilişkileri gayet iyi, ama son 2-2,5 yıldır balayı yaşayan, her istediğini yaptıran, her dilediğini sanki böyle karşısında Alaaddin'in cini gibi karşılayan bir başkan bulmayacağının çok farkında ve muhtemelen normalde böyle bir durumda Ayasofya cami yapacağız diyen bir cumhurbaşkana Amerika Dışişleri Bakanlığı hem Avrupa üzerinden hem müttefikleri ve kendisi üzerinden tam sağ pres uygulayarak bu kararın ne kadar kötü olacağını anlatır.
Ayasofya cami oldu zaten. Artık bunun geri dönüşü yok. Acı olan da bu. Yani buradan bir cami yapıldığı vakit ondan sonra artık bir geri dönüşü olmaz. Ve Atatürk döneminin konjonktürü buna müsaade ediyordu. Çünkü o zamanki inşaat, rejim inşası buna müsait bir ortamdaydı. Artık böyle bir şey söz konusu değil. Senin söylediklerinden anlaşıldığı kadarıyla zaten manzara belli. Şu anki Erdoğan-Bahçeli rejimi hazırlanıyor. Mümkün olduğu kadar hazır bir şekilde Amerikan seçimlerine, müzakere farklı bir pozisyonla, kuvvetlendirilmiş bir rejim imajıyla ve yapısıyla Washington'un karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bütün bu Libya hamleleri, hızlandırılmış Türkiye içerisindeki işte rejimin parlamentonun giderek daha işlevsizleştirilmesi, savunma, legal savunmanın, baroların zayıflatılması ya da bölünerek yönetilmesi meselesi, bütün bunların hepsi aslında Amerikan seçimlerine de hazırlık olarak yorumlanabilir bir anlamda, değil mi?
Ama şuraya bir şey ekleyebilir miyim? Yani Biden olduğu için yükselmiyor bu şeyde. Bir, Trump çok kötü olduğu için, işte ABC'nin son Ipsos araştırması %67 her alanda Trump'ı onaylamayanların oranı. Çok yüksek bir oran. Bir de şeyi düşünelim, yani bu hareket, Demokrat Parti hareketi büyük bir aslında devrimci zemine dönüştü. Yani polis şiddetinden polisin yeniden örgütlenmesine,
hatta sivil toplumun yeniden harekete geçmesine.
Heykeller yıkılıyor, İspanyol katliamları, siyah kölecilik, eşitsizlik, ırkçılık. Yani sen sonuçta İslamcı, ırkçı bir rejimsin Türkiye'de. Bu dalga üstünden gelen bir yönetimin Türkiye'ye karşı, hele kongrenin de büyük baskısıyla, anlayışlı davranması, işte jeopolitik önemi var deyip kendi seçmenine biraz daha idare edelim diyebilmesi çok kolay değil. Başta Ermeni meselesi. Eğer Biden gelirse 24 Nisan'da Ermeni soykırımını resmen tanıyabilir Amerikan yönetimi. O da Amerika'daki açılmış davalar açısından, yeni davalar açısından.
Hemen hemen tanımış durumda zaten. Kongrenin kararı ardından davalar.
Ama işte dava Dışişleri Bakanlığı'nın
Beyaz Evin bu konudaki artık tavrıyla.
Yani tam, mahkemeler şeye bakıyor.
Daire tamamlanmış olacak.
Yönetimin tavrına bakıyor. Anladığım kadarıyla özellikle hayat sigortası olan Ermenilerin öldürülmesiyle ilgili çok sayıda dava var. O davalar Halk Bankası'ndan kurtulduk derken soykırım davaları ard arda patlayabilir.
Yani,
çünkü kamuoyu çok Kürt meselesinden dolayı Türkiye'ye çok öfkeli.
Öyle. Ama bir de tabii şimdi bu geldi. Yani bu aslında bu kültürel darbe dediğimiz şey, yani bir nevi emrivaki, aslında kültürel emrivaki bu Ayasofya kararı. Böyle en beklenmedik zamanda bu konjonktürden, fırsattan istifade böyle bir hamlenin gelmesi. Aslında bir, yani maddi anlamda bir şey belki çok bir etki yaratmıyor o dünya üzerinde, ama manevi hasarı hala Türkiye'deki insanlar, yöneticiler zaten farkında değil de, CHP de dahil buna, HDP hariç hiçbir siyasi parti bunun farkında değil. Toplumun çok önemli bir kesimi, laiklerin de içinde bulunduğu bir kesim farkında değil. İnanılmaz bir manevi hasar açtı yani Türkiye ile ilgili olarak. Çünkü Ayasofya medeni dünyanın bir anıtıydı. Yani siz bir anıtı bu şekilde camiye dönüştürerek, tekilleştirerek, Türkiye'nin Bizans ve Osmanlı geçmişinden Bizans'ı silmek adına, aslında Türkiye'yi Türkiye yapan bütün bu imparatorlukların beşiği olması, silmeye çalışarak aslında medeni dünyaya, medeniyet kavramına meydan okumuş oluyorsunuz. Hadise bu. Ve size söyleyeyim, yani az önce işte bir Yunanistan'da da konuştum böyle bir takım insanlarla. İnsanların kalpleri çok kırık. Yani bunun halk düzeyinde, sivil düzeyde bir nasıl bir kalp kırıklığı yaşadığını anlatmak için şu örneği vereyim size. Diyelim ki İsrail hükümeti Mescid-i Aksa'yı cami statüsünden çıkarttı. Bunun altında zaten Süleyman'ın şeyi vardı, mabedi vardı. Biz bunu buraya değiştiriyoruz dediği anda Müslümanların nasıl bir üzüntü ve öfke seline kapılacağını tasavvur edebiliyor muyuz? Ediyoruz. Aynı şeyin benzeri burada yaşanıyor şimdi. Yazık olan şey bu. Ve bunun sonuçları olacak elbette. Sonuçları şöyle olacak. Yani işte az önce konuştuğum Yunan kaynaklardan Doktor Dimo Yağcıoğlu, Dimetoka Osmanlı başkentlerinden bir tanesiydi. Çelebi Sultan Mehmet Camii yanmıştı. Onarım projesi vardı. Avrupa Birliği parasıyla bu onarılacaktı. Kubbesi ahşaptı. Yani Avrupa'nın en büyük ahşap kuleli mabediydi burası. Görkemli bir yapıdır. Görmüştüm orayı, gezmiştim. Artı Yanya'daki çarşıdaki cami. Bunlar onarılacaktı. Şimdi Yağcıoğlu diyor ki bunların herhangi bir şekilde artık bu onarımların bu mevcut hükümetle, sağcı hükümetle herhangi bir şekilde bu projelerin yürümesi mümkün değil. Her şeyi duraklayacak diyor. Yani 1999'daki İsmail Cem'in Papandreou ile başlattığı o yumuşama, yakınlaşma, tedrici bir şekilde birbirini anlama, yüzleşme sürecini de nokta koymuş oldu bu diyor. Bu burada böyle anlaşılıyor diyor.
Demek ki
gerisinde düşünelim yani. Ortodoks dünyasındaki insanların, sıradan insanların kalp kırıklığını düşünelim. Bu bir hakikaten bir kültürel hoyratlık ötesinde bir barbarlık. bu mabedin bir şekilde camiye tekrar dönüştürülmesi, bir de aslına rücu etti denmesi. Aslına rücu edecekse kilise olarak aslına rücu ettirilmeliydi esasında. Yani bu kavramların kullanılması vesaire. Yani acı olan şeyler bu. Artı az önce Ergun biraz değindi. Yani buna işte kendisini laikliğin bekçisi olarak gören ve gösteren 20 yıla yakın süredir işte bu İslamcı olarak gördükleri AKP hükümetinin altını oymak için gizli açık türlü türlü çoraplar ören o kesimden ses çıkmıyor. Bir tarafıyla işte Ergenekon balyoz mağduru olarak kendilerini gösteren, kısmen de haklı olan bu kesim meğerse laikliğin bekçisi falan değilmiş. Atatürk'ün mirasına karşı sahip çıkmadılar. CHP de öyle. Bunlar da sahip çıkmadı. Böyle bir hazin durumla, bu aslında bize ne söylüyor? Toplumun giderek bu rejim inşasına razı olduğunu, bu projeyi satın aldığını, bununla birlikte yaşamaya artık hazır olduğunu ilan ettiğini gösteriyor. Benim gördüğüm manzara bu.
Ben yani sizin anlattıklarınızdan dışarıda yaşanan hayal kırıklığı, dışarıda yaşanan ve olabilecek potansiyel yumuşamaların önüne geçirilmesi vesaire gibi etkileri gördüğümüzde yani Erdoğan başarılı olduğunu görüyoruz. Erdoğan istediği de zaten hem Türkiye'yi daha çok izole etmek, hem Batı'dan gelebilecek, ya Batı'yı şu anda Yunanistan'dan tutun Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya ve gavur olarak tanıtması gerekiyor. Aradaki ilişkilerin savaş olarak anlatılması gerekiyor. Haçlıların karşısında işte Müslümanlar olarak anlatılması gerekiyor. Ve bütün bu dediklerinizde işte camilerin, yani hatırlıyoruz daha bu aylarda koronadan dolayı Batı'da, Avusturya'da dahil olmak üzere hemen her yerde camilerden ezan sesi yükseliyordu. Niye insanlar camiye gidemiyor? Ondan dolayı bu toplumlarda, Batı toplumlarındaki Müslümanlara uzatılmış bir eldi ve bir yumuşama idi. Bütün bunların önüne geçilmesi gerekiyordu ve ondan dolayı da Ayasofya'nın bu şekilde camiye dönüştürülmesi, bence Erdoğan'ın yerinde kalabilmesi, kendi geleceği için, ki zaten her şey onun etrafında dönüyor ve kendi iktidarının kalabilmesi için demek ki iyi bir adımmış kendi açısından. İkincisi de buyurun.
Bir de şunu, tabii bu çerçeveyi genişletip şunu da eklememiz lazım. Belki bu konuda da bir şeyler söyleyeceksiniz. Açılış 24 Temmuz'da yapılacak. 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümü. Ve farkında mı pek çok kişi, henüz tam anlaşılamıyor. Ama son zamanlarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana iktidar mahfilleri arasında Lozan'ı ve onları destekleyen tabii dış destekçileri arasında, Avrasyacı kesim arasında vesaire, özellikle Lozan'ın meşruiyetini sorgulayan sesler gitgide yükselmeye başladı. Burada ve tabii bu Ege, işte Mavi Vatan hamleleri, Libya vesaire de aynı şekilde bu kesimin, yani bu Lozan'ın biz kapsamını, çerçevesini uygun bulmuyoruz, yanlış oldu bu iş, yani bu çok daha geniş bir çerçevede olmalıydı şeklinde gördüklerini ve bunu dünyaya böyle ilan etmek istediklerini, belki bunu yıl dönümünde yapacaklar. 2023 çünkü sonuç olarak Lozan'da. Böyle bir çerçeve de var. Yani 24 Temmuz boşu boşuna seçilmiş bir tarih değil. Bunu pek çok kişi artık bu konuda görüş birliği halinde. Bir de böyle bir boyut var. Yani Misak-ı Milli, Lozan tartışmalarının hepsini bir arada tartışacağımız bir sürecin tam ortasındayız.
Sanırım yani Suriye'den Libya'ya, işte Kuzey Irak'ta şimdi çok ciddi bir genişleme görüyoruz. Bunlar da zaten Misak-ı Milli sınırları olarak anlatılıyor. Bu 24 Temmuz Lozan'la birlikte işte 100. yılında yeni bir Türkiye ile anlatılacak. Vizyon bu, anlaşıldığı kadarıyla. Tabii bir taraftan da Türkiye'nin hazinesi boş. Türkiye'nin can damarı, nasıl Körfez ülkeleri veya Rusya'da işte gaz ve petrolse, Türkiye'nin can damarı olan turizm ölü ve ölü geçecek. Ne Rusya'dan ne Avrupa Birliği'nden turist gelmeyecek. Bu, yani böyle bir ülke nasıl çıkacak 2021'e? Bütün bunları da bilmiyoruz. Ergün Bey söylediği işte %40.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi İlhan? Bütün o mesele, bu senin söylediğin şey önemli. Hı-hı. O öfkeyi, çünkü o öfke bir yere yönelecek. Yani sekülerler arasında da bir öfke doğacak. Çünkü yani artık yeşil pasaport, kırmızı pasaport, mavi pasaport, pembe pasaport, bunların hiçbirisinin geçerlilik kazanmayacağı bir şeye doğru gidiyor. AB ile aslında bu işte yarınki toplantıda, 13 Temmuz toplantısında Fransa'nın hamlesini göreceğiz. Ve Türkiye'nin aslında bir şekilde Avrupa Birliği hayallerine, umutlarına indirilmiş bir darbe aynı zamanda bu Ayasofya kararı da. Yani biz bunu böyle yapacağız. Libya ayrı, işte Doğu Akdeniz'deki meseleler ayrı. O öfkeyi, doğacak bir öfke var. O öfkeyi Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ve işte bu yönetimin nasıl kanalize edeceğine bağlı. Bence bütün bu 2023'e giden yol. Bunu göreceğiz, bunu izlemek.
Yani mülteci sorunu ortada durdukça Avrupa Birliği bence Erdoğan'la topu çevirecektir. Yani çok sert bir yaptırım kararı çıkmasını beklemiyorum ben. Yani İstanbul'a gelen temsilcinin açıklamaları, Ayasofya kararına tepkisi falan Almanya etkisindeki Avrupa Birliği'nden güçlü bir kınama, yaptırım. Yani böyle bırakacaklar çürümeye.
Ama Ergun şu önemli değil mi? Erdoğan şimdi gözlemledi diyelim. Yani kendimizi onun yerine koyalım. Baktı. Yani bu mesela Ayasofya gibi bir şey üzerinden aslında gördü ki hakikaten bir saflaşma etrafında, yani muhalefetin kendisini iktidardan soyutlamadığı, ayrı bir yere konumlandırıp ya ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz deme cesaretinden kendisini yoksun bulduğu ya da gereksiz bulduğu bir durumla karşı karşıyayız. Erdoğan yani bakıyor, görüyor ve bu bütünleşmeyi çok daha rahat bir şekilde başka mekanizmalar, araçlar, söylemler kurgulayarak yapabilir. İleride güçlendirebilir. Yani bunu deniyor ve her seferinde ya galiba haklı çıkıyorum diyor kendi kendisine ve ilerlemeye devam ediyor.
Yani Türkiye'nin toplumsal yapısında da ciddi sorun var. Yani İsrail'de dün gece yüz binlerce kişi ilhakı bırakın biz kira ödeyemiyoruz diye sokaklara döküldü. Türkiye'de insanlar çöpten yemek topluyor. Görüyoruz işte kadınlar artık yemeklerinizi alırım diye sokaklarda geziyor. İşsizlikten intihar edenler rekor sayıda. Ama bu kitle bile Ayasofya'nın cami olmasıyla mutlu oluyor. Yani kendi açlığının der, Irak'ta toprak alınmasından mutlu oluyor. Suriye'de Kürtlerin öldürülmesinden mutlu oluyor. Yani o bilinç, o şey yok toplumda. Yani o fetihçi ruh.
Ama Ergun yani arada fark var. İsrail yani sorunlu bir demokrasi diyelim ama bir hukuk devleti. Bunda kimsenin şüphesi yok. Yani yargının bağımsız olduğu bir devlet. Evet, sorunlu bir demokrasi. Filistinlere yapmadıkları, etmedikleri kalmadı mesela. Ama insanlara cesaret bulduğu bir şey var. Ya bu Türkiye demokrasi, Türkiye bir hukuk devleti değil ki. Demokrasiyi bırakalım bir tarafa. O kalmadı. Yani bak şimdi mesela İstanbul'da anlı şanlı müzeleri olan Koç grubu, Sabancı grubu, tarihle işte bunlar kültürle falan iç içe olduklarını tüm dünyaya ilan etmek adına bu projeleri gerçekleştirmişler. Bu korku nedeniyle ağızlarını açıp ya yazık oldu, çok üzüldük dahi diyemiyorlar bu Ayasofya kararı ile ilgili olarak. Yani yarın öbür gün Ay Erini'ydi, Ay'a Triyada'ydı, şuzdu buydu, onlara da el konse, onlara da ses çıkaramayacaklar. Fark biraz burada.
Siyad'ın da sesi çok kısıldı son zamanlarda. Demek ki artık korku bambaşka bir aşamaya geçti. Ne konuşmaya hacetleri var, ne laf söylemeye. Çünkü iş adamlarının üzerine gidebiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Ben neden CHP bu kadar sessiz kaldı? Neden Muharrem İnce? Bence bunların arkasında biraz da AKP trollerinin, troller derken artık yazarları, köşe yazarlarını da ben içine katıyorum. Etkisini de görüyoruz. Ya yani demek ki çok etkililer. Her ne kadar biz troller olarak görsek de bence çok ciddi bir korku var. Yani tabii isim vermeye gerek yok burada ama çok da fazla kalmasa da 3-5 tane AKP köşe yazarının bunun CHP'lilerin üstüne gitmesi bence çok büyük bir etki yaratıyor. Bunlardan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu halen bir tweet atmış değil mesela. Ne söyleyecek Ayasofya ile ilgili ben merak ediyorum. Bunun sonunda bir de az önce sanırım Ergün Baban bahsetti. Türkiye Türk halkı laf söylemiyor. işte Kürtler ölüyor orada, Türkiye'nin. Türkiye uzmanları Washington'da bunları destekliyor. Yani Türkiye halkını bırakınız, Washington'da bazı çok bilinen Türkiye uzmanları dahi harita yayınlayıp işte Türkiye'nin beslediği, yardım ettiği Suriyeliler diyor. Oraya bakıyorsunuz Afrin'i koymuş, işte kuzeyini koymuş, işte Kobani'nin o Tel Abyad'la Serekaniye arasını koymuş ve bunlar normalde uluslararası insan hakları kurumları açısından insan haklarının ihlal edildiği, çok ciddi bir şekilde ihlal edildiği, etnik temizliğe kadar gidilen yerler olarak anlatılıyor, şahitlerle anlatılıyor, raporlarla anlatılıyor ve bakıyorsunuz Washington'da Türkiye uzmanları burayı gösterip Türkiye Suriyelilere sahip çıktı diyor. Yani Türkiye uzmanları bunu söylüyorsa Türkiye'deki halkın herhalde onları, Türkiye orada yardım ediyor Suriyelilere demesi çok da fazla büyük görmemek lazım.
Bunu zaten da ekleyelim buna. Daha sonra toparlayalım Ergun'a son sözü vererek. Yani burada şunu da ekleyelim. Aslında Avrupa Birliği'nin de durumu hazin. Bu Ayasofya kararı ardından hakikaten içler acısı bir açıklama yayınladılar. Ve bu içler acısı açıklamada Türkiye'nin iyice yerleşiklik kazanmış olan kültürel değerlere saygı icraatına aykırı bir harekettir bu. Pek iyi olmadı dediler. Yani bu bir zeka ile alay hali. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 12 Eylül darbesi ardından dinamitle patlatılmayan Ermeni Kilisesi kalıntısı, Ermeni Kilisesi kalmadı. Onların kalıntıları vardı. Öyle olduğu halde onların altına oydular. Surun üzerinden buldozerlerle geçildi, dümdüz edildi, enkaza çevrildi sur. UNESCO alanıydı biliyorsunuz. Yani dünya kültürel mirasının parçasıydı. Ve Avrupa Birliği tamamen havluyu atmış vaziyette. Ve böyle laf olsun, torba da olsun denebilecek rutin açıklamalarla durumu idare etmeye çalışıyor. Böyle bir karar karşısında böyle bir tepki gösterilebilir mi? Ama gösteriliyor işte. Dolayısıyla konjonktür bu. Washington'daki manzara bu. Brüksel'deki manzara da bu. Yani kültürel miras i̇şte, diye bir bırakmamış bir rejimden söz ediyoruz.
Yani Batı şu anda çok parçalı bir halde, Amerika'nın liderliğine ya da başka bir gücün liderliğine ihtiyacı var.
Ya şunu da ekleyeyim. İshak Paşa Sarayı mesela. İshak Paşa Sarayı Doğu Bayezid'de çok önemli bir kültürel anıttır. Galvanizli alüminyum levhalarla kapladılar sahanı solunu. Ucubeye çevirdiler. Ayasofya Kilisesi'nden Trabzon'daki bahsettik. Yani böyle bir mantalite var orta yerde, tahripkar, dışarıdan bakınca vandal diyebileceğimiz cahil bir zihniyet var ve Avrupa Birliği bütün bunlara göz yumuyor. Ne yapılırsa yapılsın hiç pek artık bizim umurumuzda değil deniyor. Yani gözden çıkarıldı Türkiye artık. Türkiye artık bambaşka bir yere oturtuluyor. Oturtuldu zaten. Bu son karar ardından da iyice artık belki pek çok kişinin görmek istediği yere oturtulmuş vaziyette. İşte en son Doktor Yağcıoğlu ile konuşurken dedi ki işte şimdi dedi aşırı Yunan milliyetçileri çıkıyorlar. Biz size defalardır anlatıyoruz bu Türkiye'den, Türkiye rejimlerinden hiçbir şey çıkmaz demedik mi size diyorlar. Bunlara da söyleyecek bir lafı yok kimsenin şu anda diyor. Evet, eklenecek bir şey var mı?
Şu anda yok ama dediğim gibi şu anda dünya, Batı dünyası, medeni dünya Trump yüzünden etkin bir liderlik anlayışından yoksun. Gerek Rusya'yla gerek Çin'le ilişkilerinde, Türkiye burada ana unsur olamayacak önemli bir oyuncu değil ama Avrupa Birliği için ciddi sıkıntı. Zaaflar gösteriyor. Yani bir soğuk savaş öncesi dönemde olduğu kadar şeyi yok. Eğer Trump Kasım'da kaybeder, Biden gelirse Amerikan geleneksel kurumsal politikasına dönüş olacaktır. İnsan hakları meselesi daha çok öne çıkacaktır. Tabanın baskısıyla. O zaman farklı bir tablodan bahsediyor olabiliriz. Ama eğer Trump kazanırsa bir mucize olup Türkiye'yi kimse kurtaramaz diyelim artık.
Belki de dünyayı kimse kurtaramaz diyelim. Böyle noktalamış olalım. İlhan Tanır, Ergun Babağan, teşekkürler. Editörler Masası'nı burada noktalıyoruz. Tekrar yine birlikte olmak üzere önümüzdeki günlerde. Yine sıcak bir haftaya giriyor olacağız. Pazartesi 13 Temmuz'dan itibaren. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.